Tekrar. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için... Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Bu vesileyle Anadolu'nun gönül dili Yunus Emre'nin yalnızca bir derviş, bir halk şairi, bir mutasavvıf olmadığını, aynı zamanda bir halk hekimi ve bir sosyal psikolog olduğunu anlatan Yunus Terapi kitabını tanıtacağız bugün sizlere. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu'nun travma yıllarıydı diyebiliriz. Moğol istilaları, tapınak şövalyelerinin saldırıları, Alamut fedaileri gibi yağmacı çetelerin varlığı, devlet otoritesinin olmaması nedeniyle Anadolu'da yakılıp yıkılmadı, köy kalmamıştı. İşte Yunus Emre böyle kaotik bir ortamda ruhsal yolculuğa çıkmış, insan olmanın hallerini önce kendi yüreğinde hissetmiş, toplum psikolojisinde açılan yaraları, travmaları şiirleriyle tedavi etmişti. Bir nevi maneviyat doktoru olan Yunus Emre'nin insanların hissettiği olumsuz duyguların yerine sağlıklı tutumları koymanın yollarını gösterdiği şiirlerin terapi etkisini modern terapi teknikleriyle birleştirerek okurlara insanın kendini tanımasının, Anadolu irfanının güzelliklerini keşfetmesinin ve Yunus'tan alınan ilhamla kendi ruhunu yeniden inşa etmesinin yollarını sunan Yunus Terapi kitabının yazarı programımızın ilk dakikalarında konuğumuz olacak. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca'yı ağırlayacağız ilk dakikalarımızda. Ve ikinci bölümümüzde haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlerde özellikle yaz sezonu olması vesilesiyle yurt dışından pek çok değerli dinleyicimiz, değerli konuğumuz oluyor. Aslında onlar tabii ki kendi memleketlerini ziyarete geliyorlar. Peki Türkiye'ye giriş esnasında yolcular beraberinde getirdikleri eşyada muafiyet sınırları var mı? Örneğin yolcular beraberinde döviz, Türk lirası, ziynet eşyası getirebilir mi? Bu ve bunun gibi soruları değerli avukatımıza soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Sen ellerde gece oldu. Ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu. Aşkımsın demişti, sonum oldu. Bundan sonra ona dönemem elbet. Belki bugün, belki yarın. Hayat hesabını sorar, yanına kalmaz ahlarım. Hızlı koştum peşinden, çok yorulurum. Sen bir insafsız, bir daha inanma. Gözlerimde gece oldu. Ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu. Bundan sonra ona dönemem artık. Gözlerimde gece oldu. Ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu. Bundan sonra ona dönemem artık. Gözlerimde gece oldu. Ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı, yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ne mutlu bugün sizi programımızda ağırlamak ve böylesine kıymetli, böylesine önemli bir ismin kitabını konuşuyor olmak. Evet, sizin kaleminizden dökülmüş emeklerinize sağlık. Değerli hocam, öncesinde de mesnevi terapi var, öyle değil mi? Aslında bunlar bir ikileme gibi olmuş. Evet, biraz evet. Öyle başlayalım mı, ne dersiniz? Sizin özellikle hem Yunus hem Mevlana üzerine çalışmalarınız nasıl başladı? Bu yolun tercihi nasıl ortaya çıktı?
Tabii. Yunus, Mevlana, bir de aşk terapi var. Bu üçü aslında birbirini tamamlayan evet. bir seri gibi. Mevlana terapi, Mevlana ile psikiyatriye nasıl bir sentez yapma ihtiyacı oldu? Şöyle bir ihtiyaçtan oluştu. 2009 yılında Amerika'da bir kongre yapıldı. O kongre pozitif psikoloji kongresi. Ben kongreyi araştırdım. Yani bu böyle bir şey, psikolojide böyle bir alt bir teorik temel neresi, nedir bunun diye araştırdım. Neden böyle bir şey ihtiyaç olmuş, neden yapılmış? 2000'li yıllarda ABD'de suç, şiddet, intihar, çok böyle olaylar artıyor ve gençler arasında. Onun üzerine mutluluk puan tespiti yapılıyor, bir de gelir ölçümü yapılıyor. Yani kişi başına gelir 20 bin dolardan 50 sene içinde 2000 yılında 35 bin dolara çıkıyor yıllık. Gayri safi milli hasıl, zenginleşme var, hı hı. Fakat insanda mutluluk seviyesi yükselmiyor, evet. Ve suç, şiddet, intihar artıyor. Bu gibi olaylar artıyor. Onun üzerine Penn State Üniversitesi'nde Selikon ve ekibine 5 milyon dolarlık bir grant veriyor, hibe. Bu hibe ile 2005 ile 2008 arasında bir araştırma yapıyor. Araştırmanın sonucunda bu insanlardaki mutluluk seviyesini yükseltmek gerekir bu suçun şiddetin artması için. Çünkü depresyon da artıyor vesaire. Onun üzerine bu pozitif psikoloji diye bir bilimsel tanımlama yapıyor. Referanslarıyla vesairesiyle birlikte çalışmanın sonucunda. Hı hı. Ve 2009'daki kongreyi inceledim. Şeylerine baktım ben. Yani kaynaklarına, hı hı. Ve şeylere. Bunu Doğu bilgeliğinden almış. Bizim Anadolu sadece Mevlana'dan almış. Yani Yunus'tan almış, fakat
kaynak göstermiyor,
kaynak
değil mi?
Kaynak göstermemiş. Evet. Ya maalesef Batı'nın klasik hastalığı bu. Ya Fuat Sezgin Hoca da bunu, evet. Çok tespit etti.
Çok,
yani
çok.
Bu kaynaklarında buldu. Yani bu onun üzerine benim bu zaten hani bu konuda çalışmak da yapmak istiyordum. Yayın evine de bahsettim. Ya dedi bu konu Mevlana ile ilgili konu. Şeyde Rumi terapi diye İngilizce çevrildi onun için o. Yani orada bu çok önemli dedi. Yani çok ihtiyaç var demek ki, yani bu kadar ilginin olması. Bunu psikiyatride birleştirirsen çok orijinal bir şey olur diye konuşuldu. Daha sonra onun üzerine ben psikiyatride kullandığımız ölçekler var. Böyle kişisel inanış ölçekleri. Evet. Zaten bunu görüyordum. Bir de üçüncü nesil psikoterapiler başladı. Tam 2000'li yıllarda işte. Üçüncü nesil psikoterapiler de yani patolojiyi düzeltme tedavileri değil. Yani kişinin kabullenme ve yönlendirme tedavileri. Hı hı. Yani bir sorunu varsa kimsenin çocukluk çağına vesaire girip de onun böyle bu çatışmalarıyla çocukluk devreler. Çünkü anne babaya düşman oluveriyor onu yaptığın zaman. Onun yerine farkındalık çalışmaları ön plana çıktı. Üçüncü nesil psikoterapi diye kullanıyoruz şu mindfulness,
evet,
bir
evet.
terapi tarzında. Yani metakognisyon, yani zihin üstü tedaviler diye de geçiyor. Yani kişi kendini aşarak kendini tedavi ediyor. Metakognisyon. Yani kendi zihninin içinde, beyninin içinde kalarak tedavi etmiyor. Beynine bir üst akıl gibi bakarak kendini tedavi ediyor.
Yani aslında
evrensel
kendi
bakıyor,
kendini bir şekilde
doğayla
bakıyor.
Evet. Spiritüel bakıyor, canlılara bakıyor, doğaya bakıyor. Bu şekilde baktığı zaman anlam arayışında anlam buluyor. Anlam bulduğu zaman da anlam olan bir kimsenin amacı da uğrunda çalışmaya, yorulmaya, çile çekmeye, katlanmaya bir amacı da olmuş oluyor. Bu tedavi bunu kattı Bu aslında bizim Anadolu bilgeliği. Onun üzerine ben Mevlana'nın hikayelerine baktım. Hikayelerinde bunları bu mindfulness tedaviye yahut da metabolisel tedavileri, yöntemlerini kullanmış Mevlana. Yani
hiç böyle o isimler yokken değil mi? Kendiliğinden
öyle bir şey yokken
ya.
Kullanmış.
Evet.
Biz unuttuk, terk ettik, evet. İnsanlık terk etti.
Şimdi sanki yeni baştan bir şeymiş gibi ortaya sürülüyor. Halbuki aslında bunlar bizim köklerimizde var.
Hayır, bizim şeyimizde var ama şu anda bu 90'lardan sonra internetin çıkmasıyla hızla tükeniyoruz yani. Bu değerlerimiz, evet. Ciddi şekilde erozyona uğruyor şu anda. Empati erozyonu. Sadece Türkiye'de küresel bir değerler erozyonu var. Empati erozyonu var. Yani böyle ben merkezcilik, küresel değer yükseldi. Ben merkezcinin yükseldiği yerde insan sadece kendi çıkarı için koşan, sadece kendi kendi özgürlüğünü düşünen, kendi hedeflerini düşünen bir insan tipini yetiştiriyor şu anda. Yani küresel kültür, popüler kültür bunu yetiştiriyor. Bu yetiştiren kültürün sonucunda da insanlar şöyle yapıyor: ya saldırganlaşıyorlar ya tembelleşiyorlar.
Evet.
Yani şimdi Batı'da özellikle böyle yeni kuşak nesil niye borca gireyim ki diyor, niye evleneyim ki diyor. Niye ben bu kadar dünya bir defa geldim diyor. Ve böyle bir kimse bunu biz öğrettik çocuklara yanlışlıkla. Varoluşçu psikiyatrinin hatasıdır bu. Yani varoluş felsefesini de maalesef birçok psikiyatrist bunu tetikledi. Yani bunun için yani bütün bunlar şu anda Amerika günah çıkarıyor. Yani evet. Bunu düzeltmeye çalışıyor. Harvard'da 2015'te ders olarak kondu pozitif psikoloji. 2018'de Yale Üniversitesi koydu. Hatta geçtiğimiz Mart'ta Yale Üniversitesi bu dersi halka açmış. 3,5 milyon kişi kayıt yaptırmış. New York Times haber oldu Mart ayında. Yani onun için bu şey yani şu anda küresel olarak ihtiyaç var. Bu ihtiyacı yönelik. Bunun bilimsel adı da pozitif psikoloji.
Evet, değerli yani
Yunus, burada Mevlana ve Yunus bu konuda bizim kültürümüze farkında olmadan kültürel aktarım yapmışlar. Yani şu anda kültürel aktarımı kim yapıyordu? Komşular, akrabalar, sosyal çevre, aile, hikayeler. Mesela bizim çocukluğumuz evinde Zavallı Rüstem hikayeleri okunurdu. Biz de dinlerdik falan böyle. Yani o gibi hikayelerle bizim kültürel aktarım oluyordu. Şimdi kültürel aktarımın aracı medya oldu. Medyada Hollywood kültürünü aktarıyor.
Evet, ne yazık ki.
Yani biz onun için böyle durumlarda kendi kültürel aktarımızın yani hem medyayı da kullanalım ama ayrıca kendi kültürel değerlerimizi koruyarak modernleşmeyi seçelim. Yani Batı modernleşmede kültür şeyi yaşadı şu anda. Yani kültürünü sorguluyor şu anda kültürel değerlerini. Biz yani bir iki nesil kaybetmeden bunu sorgulamak için şimdi Mevlana'yı tekrar geçmiş. Okullarda bunun okutulması, öğretilmesi gerekiyor. Yani oturup da vaaz verir gibi, konferans verir gibi değerler öğretilmez. Yani bu şoförlü araba kullanmayı böyle konferans öğretmek gibi olmaz ki. Bu uygulamayla öğrenir. Böyle,
hatta çocukluktan öğrenir değil mi değerli hocam?
Tabii,
yani
tabii.
Biz koca koca insanlar bir şekilde bunları hani ders gibi, ezber gibi anlatmak değil aslında.
Hayır, yaşantılarla öğrenir.
İtibaren yaşantıya dahil etmek gerekiyor.
Tabii, olay yaşıyorsun, evet. Orada bir tepki ortaya çıkıyor. Mesela bir baba çocuğu gitmiş diyelim hani ergenlikten önce. Çocuk diyelim alışveriş yaparken ya ergenlerde çok olur. Bir şey hoşuna gitmiş, cebine atmış mesela. Eve gelince babası fark ediyor bunu. Hemen oradaki şeyi açık göz oğlum aslan dediği an o çocuk onu doğru kabul eder.
Doğru.
Ama mesela baba ne yapsa bak bu çocuğun bunun senin hakkın değil. Yani bu biz bunu hemen parasını vermemiz lazım. Hadi gidelim parasını ver derse çocuğu oraya götürse o çocuk bir daha o şeyle mesela Japon kültürü bununla dönüyor.
Hı hı.
Utanma duygusuyla şey duygusu da dönüyor. Yani sosyal duygu olarak onu çok kullanıyorlar.
Evet.
Ama o da tabii onda da değişme başladı şimdi.
Evet.
Yani onun için bunlar öğretilmesi gerekiyor. Biz burada da modernizmde yani bireyselleşme adı altında bencillik öğretisi ön plana çıktı. Bencilliği terbiye etmek de zaten tasavvufun şeyidir o.
Yani nefsi terbiye etmek değil mi?
Tabii
önce
nefis terbiyesi yani nefis terbiyesi tasavvufun şeyi yani arzu ve dürtülerini de yani bir insanın hep başkalarıyla ilişkisini öğretiyorduk. Yani bu şeye kadar yani çevreyle yakınlarıyla ilişkisi ama asıl kendisiyle ilişkisi önemli. Yani insan kendi kendine lider olamayan bir insan bir ailenin lideri olamıyor, bir şirketin lideri olamıyor. Kendi kendimizin lideri olmayı öğrenmemiz lazım. O da nefis terbiyesidir onun. Nefsi, arzu ve dürtülerini yönetebilmek. Yani insanın aslında en büyük hayat, yaşam projesi kendisi olmalı. Kendisini bir hedef belirip kendisini geliştirmek
olmalı. Tam da bu noktada değerli hocam, evet. Yunus'tan ve Mevlana'dan öğrenecek nelerimiz var ve çocuklarımıza öğretecek. Çünkü kitabınızda da yazmışsınız. Özellikle Yunus bize sevmeyi öğretti. Yunus bize bilmeyi öğretti. Bize yol öğretti. Bize Allah'ı öğretti. Vücut birliğini Türkçe anlattı. Yani bir de tabii Türkçe'ye olan özlemimiz
tabii.
var ne yazık ki. Yunus bize neler öğretti? Biz çocuklarımıza bunu nasıl öğreteceğiz?
Ya ben işte Yunus'u mesleğimden sonra Yunus'u incelemeye başladım. Yunus'u incelerken müthiş bir hayal kırıklığı yaşadım. Anlamıyorum dilini. Ya ciddi şekilde böyle şaşırdım ya. Yani Türkçe
ama
o
Türkçe,
kadar sade
şimdiki
ki.
Şimdiki Türkçe diye.
Ya anlamıyorum onun üzerine. Şey yaptım biraz ama gayret edince hemen anlaşılıyor tabii.
Evet.
Yani cümleler devrik gibi böyle şeyler var. Böyle anlamadığımız kelimeler var. Yani derinliğine şey yapamıyorsun. Yani şiir. Sonra bu tabii onun üzerinde diğer çalışanların eserlerini de okuyunca şey ortaya çıktı. Ya yani Yunus da gerçekten bu sene hani Yunus Emre yılı ilan edildi.
Evet.
Biz Yani Yunus Emre Enstitüleri kurduk. Yani Erasmus gibi bizde şey var, Yunus Emre Enstitüleri var. Yani niye işte Hollanda Erasmus'u yüceltiyor? Erasmus Darwin'in dedesi yanılmıyorsam. Şimdi böyle birisi, yani bu onun değeri, onun üzerine bir şey kurmuş, enstitüler kurmuş, kültürel şey yapıyorlar, faaliyet yapıyorlar. Biz de kendi değerlerimiz üzerinden modernleşmemiz gerekiyor. Çünkü bizim değerlerimiz modernleşmeye engel değil. Eski anlayış da o. Din terakkiye manidir. Gelenekler terakkiye yükselmeye manidir tarzındaki anlayış. Şu anda bir elinde bilgisayar, bir elinde inançlar olur insanın. Kutsal kitabı olur. Rahatlıkla hayatını anlam kadarak yapabilir ikisini bir. Bunu yapmayı ben bakıyoruz. Mesela Yunus Emre'de benim en önemli gördüğüm şey, hiç kimseden yardım almıyor. Hiç kimseden para toplamıyor mesela. Hı hı. Hiçbir şekilde hep kendi ayağı üzerine durmuş. Bu şekilde. Ve böyle bir Yunus var ortada. Onun için yani derviş olup da böyle el açan dervişlerden değil. Evet. Ve son derece şeyle böyle feragat mesleği. Zaten dervişlerin özünde de o var. Ruhunda da o var. Yani biliyorsun şeyin vefa semtinin adını alan Fatih Sultan Mehmet'te bir şey var. Ona gidip talebe olmak istiyor. Kapısını açmıyor, kabul etmiyor vefa veli Allah dostu kişi. Senin işin o, benim işim o diyor. Yani ikisi bir olmaz diyor. Ve şey yap yani buradan biz sana faydalı oluruz, yaparız ama yani ben burada insan yetiştiriyorum diyor. Senin oradaki işler senin yapman gerekir tarzında, yani bu dengeyi kurabiliyor. Dünya ahiret dengesini kuramadık biz şu anda.
Doğru.
Yani en büyük şu anda bizim hayatımızda çok fazla dünyasallaştık. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz ve o açgözlük, doyumsuzluk, bu Covid'den o dersleri de çıkarmamız lazım. Yani şu anda travma sonrası büyüme ölçeği var bizim uyguladığımız. Travma sonrası olgunlaşma da diyebiliriz. Hı hı. Onun soruları var. Onları sorduk insanlara. Emin ol, sanki insanlar Mevlana'nın, Yunus'un öğrettiklerini keşfettiler gibi. Hı. Ne oluyor? İşte yakınlarıma daha iyi davranacağım diyor. Sahip olduğum şeyden kıymetini biliyorum diyor bundan sonra. Yani biz bu travma sonrası olgunlaşmanın için 6 sorusu vardı. Onu sorduk. %60 oranında toplum 2020'nin Nisan ayında bu ölçü 6.318 kişi uyguladı. Bu orada toplum %60 civarındası kısmı bu testi uyguladığımız 25 tane klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisine şey oldu bu. Test konusu oldu. Oldu. Uyguladıktan sonra da yayınladık bunu. Yani üniversite, bizim web sayfamız ücretsiz kullanılabilir, indirilebiliyor üniversitenin. Yani oradan görülür. O olgunlaşma, travma sonrası olgunlaşmada sanki insanlar böyle başkasının farkına varmak, ötekinin farkına varmak, dünyadaki gelir eşitsizliğinin farkına varmak, doğaya saygısızlığımızın farkına varmak gibi birçok konularda şeyler var. İnsanlarda yani bir sorgulama başladı.
İyilik farkındalığı gibi
tabii,
bir şey iyilik, algıladım değerli hocam.
Kesinlikle iyilik. Yani bencillikten uzaklaşıp yani sosyal duyguların ön plana çıktığı, evrensel olaylara bakabildiği, yani bencillikten uzaklaştığı bir şey, dersler çıkarabiliyor. Ama %60 bu çok az. Yani normalde bir toplum %70-80'i buna inanırsa daha kolay olur. %40 gibi, şimdi Covid bittikten sonra yapmayı düşünüyoruz inşallah biter de. Yani onun için biz burada yani travma sonrası olgunlaşma gibi bu bizim değerlerimizi üzerinde şu anda Amerika keşfetti. Hı hı. Bunu bir bilimsel metodoloji haline getirdi. Sistematize etti. İyi ki de yaptı. Hı hı. Ve bunu ders olarak işte mesela 2019'da Bristol Üniversitesi koydu bu dersi İngiltere'de.
Şu anda bizde yok değil mi hocam?
Türkiye'de, İstanbul, biz Üsküdar'da 2013'te Harvard'dan önce koymuş.
Harikasınız.
Yani bütün öğrencilere, şu an 22 bin öğrenci var mezun, biz 23 bin mezunumuz var, 22 bin aktif öğrenci var. %80-90'ı aldı bu ders. Yani aldı ve biz onu ön test, son test yaptık. Aslında EQ training diye geçiyor, yani duygusal zeka eğitimi.
Evet.
ve ön test, son test yaptık. Duygusal zekalar %20 yükselmiş. Çünkü öğrenciler.
Yunus'un ve Mevlana'nın böyle o kitaplarından ya da işte Mesnevi'den, Yunus'un şiirlerinden esinlendiklerini ifade eden dönüşler aldınız mı öğrencilerden?
Tabii. Bu bizim zaten anneannemin, babaannemin anlattığı
öyle
şeyler.
Öyle.
Amerika'ya yeniden, yani o bize bilimsel metodolojiyle sunduğu için güzel bir şey bu. Yani biz de işte ve onun için terapi dedik. Yani bu aslında klasik psikoloji ne yapıyor? Eksiği sıfıra getiriyordu. Bu pozitif psikoloji denilmesinin sebebi polyanlacılık değil. Sıfırın üzerine çıkarmak. Well-being. Psikolojik sağlamlık kazandırmak. Psikolojik iyi oluş hali kazandırmak. Bunu nasıl kazanırım diyor. Yani insan hep sıfırda yaşamasın. Sağlıklı demek o demek değildi. Sağlıklı demek kişinin yaptığı rutin işlerden de zevk alması demek. İçtiği çaydan zevk alması demek. Sıradan şeylerden zevk alması demek. Dünyayı değiştirmek diye önce kendinden başlaması demek. Bunlar bizim değerlerimiz.
Evet.
Bizim öğretilerimiz.
Yunus'un söylediği gibi aslında iyiliği yaymak. Değil mi? Kitabın kapağında da var ya değerli hocam. İyilik yapmaya, gönüller yapmaya geldim. Yunus'un o kıymetli sözü. Yunus reçetelerinden bahsetmişsiniz. Şöyle birkaç o reçeteden bize hasta olarak veya dinleyiciler olarak diyelim. Siz bir doktor, bir hekim olarak neler
Yunus,
söylersiniz?
Tabii şiir dilini kullandığı için şiir dili de biz Orta Asya'dan gelen bir kültürümüz olduğu için Orta Asya'dan gelen sözel bir kültürüz biz. Yazılı kültür değil. O bir ilham geliyor, söylüyor. İnsanlar not alıyor, yazıyor vesaire. 80 küsur yaşında bir kitap yazıyor. Risale-i Nusuhiye diye. Yani nasihat risalesi diye aşağı yukarı birçok şeyi toplamış o. Kendisi yazmış eserinde. Şimdi orada mesela o yazılan şeyleri insan okuduğu zaman yani şu andaki Türkçe'ye biraz yani ne kadar da şey olsa bir şey yapmak gerekiyor. Uyumlamak gerekiyor. Orada baktığın zaman bakıyorsun ki şiirin de en büyük özelliği duyguları yükseltir. Şairlerin yaptığı gibi. Yani akıldan çok duyguları da sadece mesela düz metinler, nesirler akla daha çok hitap ediyor. Ama şiir duygulara hitap ediyor. İkisini birleştiğin zaman, akılla duygu birleştiği zaman o bilgi kalıcı bilgi haline geliyor.
Bilgelik oluyor değil mi tam da o noktada?
Bilgelik oluyor. Duyguları yönetmeyi öğrenmek bilgelik oluyor işte.
Evet.
Duygular yönetemezsen sen, olaylar seni yönetiyor.
Doğru.
Onun için bir hedef koyacaksın, duygularını ona göre duygusal öncelikli, önem ve öncelik. Mesela şu anda Google ikna laboratuvarı kurmuş. İkna laboratuvarındaki şey de şu: biz insanların önem ve öncelikleri nasıl değiştiririz? Şu bu. Önem piramidi, öncelik piramidi oluşturuyor. Daha sonra bu kişi hangi konularla uğraşıyor diye anahtar kelimeleri buluyor. Anahtar kelimeler üzerinden pat diye bizim önümüze o anahtar kelimelerin geçtiği yayınlar çatı çatı önümüze geliyor. Ya ben daha önce bu konuyu ben istemedim, niye geldi diyorsun. Bakıyorsun hoşuna giden bir şey. Ya bizi bir nevi dikkatimizi, önceliklerimizi değiştirerek bizim saatlerimizi çalıyorlar. Buna karşı hayır diyebilmemiz lazım. Yani onun için sosyal medyanın, internetin nesnesi diyiz biz şu anda insanlık. Öznesi olacağız. O da kendi gemimizin kaptanı olmakla olur. Bu kolay değil tabii. Yani biraz bir duyguların yönetimi demektir. Arzu ve dürtülerin yönetimi. İşte bunu daha önce biz böyle şeylerle işte o dönemlerde mesela benim çocukluğumda şeyden biliyorum, Merzifon'du, Amasya'nın ilçesi Merzifon'du. Bizim mahallede bir garip hafız vardı. Ve kendi halinde bir şeydi, şey yapardı. Giderdi mesela benim teyzemin kocasıyla problemi vardı. Ona gidiyordu. Kızım sabırlı ol, şu ol, bu bir şey söylüyordu. Rahatlayıp geliyordu. Şimdi yok ki böyle şeyler. Hatta bununla ilgili bir şey olmuş. Mazhar Osman'ın...
Şimdi herkes hemen psikoloğa gideyim, bana böyle bilimsel bir şeyler söyleyeyim.
Öyle diyor ama mecbur kalmışız. Hatta bu Mazhar Osman'la İsmet Paşa arasında böyle bir diyalog var. Ayhan Songar Hoca anlatmış, sonra ben ondan öğrendim. Bakırköy yetmiyor, yatağı artıyor, bütçesi artıyor. Diyor ki ya ne oluyor da bu hastalar artıyor, senin hastaları diye. Biraz sorguluyor. Diyor ki ne yapalım efendim diyor, siz tekkeleri, dergahları kapattınız, insanlar bize gelmeye başladı demiş. Yani bak Mazhar Osman. Yani onlar bir çeşit halk psikologluğu yapıyorlarmış.
Dinlemek ne kadar önemli değil mi
ya
hocam?
Ya işte aslında dinliyorlar. Evet. Bir iki güven veriyor, uyandırıyorlar. Bir iki nasihat veriyorlar ve insanların hayatında...
Nasihat de işte aslında hayat tecrübesinden kaynaklanıyor. Çünkü ya, görmüş,
tecrübeleri,
geçirmiş.
Tabii. Yani tecrübelerin, tecrübe paylaşımıdır tabii. Bu. Yani bunun için burada öyle, mesela Yunus'u şey yapan bir Molla Kasım diye birisi varmış yani. Hep sorgulayan. Yani Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Bak kendi kendine diyor, nefis terbiyesi. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken, sorgulayan bir Molla Kasım gelir. Sırat kıldan incedir, kılıçkan keskincedir. Varıp onun üstüne evler yapasın gelir, yapasın gelir. Yani bu derece kendini terbiye etme konusunda Molla Kasım'ın ona böyle, hani o filmde de vardır yani, seyredenler bilir. Molla Kasım böyle hakikaten jandarma gibi Yunus Emre'yi şey yapar böyle. Sorgulayıcı bir şey, münekkit gibi böyle şey yapar. Ona geliş, o onu, bu benim düşmanım, bana zarar veriyor demiyor. Beni sigaya çeken, sorgulamaya çeken Molla Kasım gelir diye oradan kendine yani bir nevi üst bilinç oluşturuyor, vicdan oluşturuyor.
Ah değerli hocam, sizinle sohbet öyle keyifli ki inanın. Rica ederim. Yani saatlerce, dakikalarca sizi dinlemek, kitaplarınızdan feyiz almak, sizden feyiz almak bizim için çok kıymetli. Ama işte süremiz de ne yazık
evet,
ki
evet, doğru.
Bu tür radyo programlarının ve televizyon programlarının da kısıtlı süresi sebebiyle son cümlelerinizi almak zorunda kalacağız değerli hocam. Son olarak hem o iki kitabınızla ilgili, hem Yunus'un öğretileriyle ilgili, hem onun nasıl bir halk psikoloğu olduğuyla ilgili neler söylersiniz?
Yani işte burada yani Yunus yani aslında o çağa hitap etmemiş. Yunus da, Mevlana da o çağın evrensel doğrularını, yanlışlarını belirlemiş. O çağın, yani biz Yunus'a gidip de bugünden gidip Yunus'un Mevlana dönemine girip de onu bugüne getirmeyelim.
Evet.
Biz Yunus bugüne ve Mevlana'nın değerlerini alıp bugünün elbisesini giydirelim. Evet. Özü aynı fakat kıyafet bugünün şeyine göre olsun. Ve böyle olursa işte bu kitapta bunu yapmaya çalıştım.
Ya illa gidip bir mağarada yaşamak değil
olan. Yok değil, hayır. Evet. Sosyal hayatın içinde, halk içinde halkla beraber olmak diyor zaten. Yani o şekilde. Ya o mesela hiç gidip de mağarada yaşamamış. Anadolu'da, Azerbaycan'da kaç tane türbesi var? Hepsi makam aslında. Niye? Her tarafı iz bırakmış ya Yunus. Hem de fetret çağında böyle. Anadolu'nun Selçuklar dağılmış, işte de şeyler, tapınaklar, tapınak şövalyeleri gelmiş, Haçlılar var, Moğollar var, böyle müthiş bir travma altındayken Yunus Mevlana çıkıyor, onun şey yaptığı böyle attığı tohumlar Osmanlı'yı doğurmuş. Yani onun için bizim çocuklarımıza bu tohumlar atmamız lazım. Atmazsak çocuklarımız bize ileride yazıklar olsun der. Böyle bitirelim isterseniz.
Evet, doğru değerli hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize, bu kitapları yazan ellerinize, kollarınıza sağlık. Devamı gelecek mi diye ben sormak isterim.
Ben yapmaya çalışıyorum. Onunla ilgili ön bilgi de vereyim. Şu anda şeyle ilgili bilgelik psikolojisini yazıyorum.
O işte yani akıllı
yine duyguyu, bir devamı gibi.
Akılla evet. Duyguyu kontrol edebilme psikolojisi değil
tamam,
mi hocam?
Aynen doğru öyle. Bilgelik psikolojisi. Yani bunu biz artık böyle artık illa gidip de bir bilgenin yani dizinin dibinde oturmaya gerek yok. Evet. Biz bunu okuyarak da yapabiliriz. Onu yapmaya çalışacağım. Yani.
Kendi kendimize bakalım neler evet, başaracağız. İnşallah hocam, o zaman sözünüzü rica edeyim. O kitabımız inşallah çıktığında yayınımıza tekrar sizi almayı çok arzu ederiz.
Rica ederim. Estağfurullah. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz size.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yunus Terapi kitabını yazdı. Biz de detayları kısa da olsa konuşmaya çalıştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
başımıza gelen bunca şeyler. İnandığımız içindi aşka. Oysa dudağımda tek seda yok, susup söylenen sözlerden başka. Oysa dudağımda tek seda yok, susup söylenen sözlerden başka. Gel konuşalım desem sesimde izi kalır yaşlar. Elimi göğsüne değse avuçlarıma dolar yürek atışları. Gel konuşalım desem sesimde izi kalır yaşlar. Elimi göğsüne değse avuçlarıma dolar yürek atışları. Gelen bunca şeyler, inandığımız içindi aşka. Oysa dudağımda tek seda yok, susup söylenen sözlerden başka. Oysa dudağımda tek seda yok, susup söylenen sözlerden başka.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin var. Hoş geldiniz.
Merhabalar. Sevgili Sezin, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Daha da yoğun musunuz acaba yaz dönemi, pandemi sonrası belki?
Adli tatil başladı 20 Temmuz itibarıyla. Duruşmalarımız bu nedenle artık yok. O nedenle biraz daha rahatız. Ama insanın olduğu yerde hukuk her zaman var. Nedenle işimiz devam ediyor ama sadece duruşmalarımız yok. Evet. Rahatladık
nispeten. Evet, hayırlı uğurlu güzel günler olsun inşallah dileyelim. Şimdi tam yaz sezonu, yurt dışından pek çok vatandaşımız toprağımızı öpmek üzere geliyor akın akın. Peki gelirken neler, özellikle gümrükten geçirebilecekleri unsurlar nelerdir? Ne kadarını geçirebilirler, ne kadarını geçiremezler? Bugün bu konuyu biraz detaylı konuşalım istedik sizlerle. Öncelikle yolcularımızdan bahsedelim. Beraberinde ne gibi eşyalar getirebilirler Türkiye'ye?
Kıymetli sizin zor. Bülbülü altın kafese koymuşlar.
İlle de vatanım demiş, değil mi? Ya.
Demiş değil mi? O nedenle tabii vatan farklı bir şey. Evet. Farklı bir duygu. Hepimizin içinde kuvvetli bir şekilde olan ve özellikle de gurbette daha da artan bir hasret. Gurbet hasreti, evet, diyelim. O nedenle şimdi tabii vatandaşlarımız bu özellikle Covid döneminde seyahat özgürlüklerinin kısıtlanması sebebiyle bir takım ülkeler arası gidiş gelişler de yapılamıyordu ya da yapıldığı takdirde biliyorsun 15'er günlük, 14'er günlük karantinalar oluyordu. İşte aşı zorunlulukları, evet, konuluyordu, seyahat özgürlükleri kısıtlanıyordu. Şimdi artık bu açıldı, en azından belirli kıstaslar yine aranıyor ama nispeten bir önceki döneme göre daha rahat seyahat edilebiliyor. Bu çerçevede de tabii özellikle gurbette yaşayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yoğun şekilde Türkiye'ye geliyorlar. Ayrıca tabii Avrupa'daki bazı ülkelerden daha az vaka sayılarına baktığımızda bazı ülkelerden de daha az olduğu için Bu nedenle de ayrıca gelişler de arttı. Buna bağlı olarak bayram sebebiyle hem bayramı hem yıllık izinlerini bayrama rast getirerek gelen vatandaşlarımızın Türkiye'de sayısı arttı. Bu çerçevede de bu geliş gidişlerde, bu giriş çıkışlarda COVID ve pandemi tedbirlerinin yanı sıra bir de uymamız gereken gümrük kuralları var. Çünkü gümrük mevzuatı gereğince işte kişilerin, vatandaşların yurt dışından Türkiye'ye girişlerde taşıyabilecekleri, getirebilecekleri, bulundurabilecekleri döviz olsun, elektronik eşya olsun, diğer malzemeler
ziynet eşyası
olsun,
ya da değil mi?
Ziynet eşya, ziynet eşyası olsun. Bunun tabii belli sınırları var. Bunu bilmediği için vatandaşlarımız bazen gümrüklerde sorun yaşayabiliyor. Veya giriş gümrüğünde sorun yaşamasa bile çıkış gümrüğünde sorun yaşayabiliyorlar. Bunları önlemek adına şu anda bizleri can kulağıyla dinleyen vatandaşlarımıza en azından hem Türkiye'ye girişte veya gerektiğinde Türkiye'den çıkışta izinlerini bitirdikten sonra nelere dikkat etmeleri gerektiğini kısaca burada dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bir defa Türkiye'ye girerken yalnız da ticari miktar ve mahiyette olmayan malzemeleri veya eşyaları getirebilirsiniz. Ticari mahiyeti olanları getirmeniz mümkün değil.
Yani gelip yurt dışından bir ürünü Türkiye'de satmak üzere getiremezler.
Kesinlikle. Yani değeri ne olursa olsun satış amaçlı, ticari amaçlı mal olmayacak.
Evet.
Kişisel olacak, ailevi kullanıma mahsus olacak veya hediye edilmek üzere getirilen eşya. Neden hediye edilmek üzere diye vurguluyorum? Çünkü hediye, biliyorsunuz, aynı maldan 50 tane getirilmez.
Tabii. Doğru.
1 tane, 2 tane, 3 tane, 5 tane en fazla getirilir. Eğer bunlar olursa hediyelik niteliği taşıyor ama sayısı fazla olursa bu defa ticari mahiyette oluyor. Demek ki kişisel eşya olacak, ailevi eşya olacak, hediye niteliğinde olacak ve ticari mahiyette olmayacak. Şimdi tabii ülkelerden ülkelere değişiyor ama yoğun bir şekilde Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bize girişler yaşandığı için orayla ilgili bir takım bilgiler verelim. Mesela evet, bu yanımızda getirilen kişisel eşyalar, hediyelik eşyalar, ailevi eşyalar, ticari mahiyette olmayan eşyaların da bir değeri var. Yani bu değeri aşmaması gerekiyor. Örneğin her bir yolcu için toplam değeri 430 euro geçmeyen eşyaya uygulanıyor. Yani gümrük dışında muafiyet uygulanıyor. Gümrük ödemiyorsunuz. Kişi başı 430 euro. Eğer 5 kişilik bir aileyseniz bunu 5 ile çarpacaksınız. Ayrıca 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar düşüyor. Yani 18 yaşından sonrakiler için 430 euro kişi başı. Ama bir ailede 2 tane çocuk varsa 18 yaşın altında, onları kişi başı muafiyetten yararlanabileceği rakam 150 euro.
Onların yani, daha az, evet.
Evet, daha az. 150
Peki
euro
uçak ya da arabayla gelişte fark var mı?
Hiçbir fark yok. İster uçakla, ister arabayla, ister gemiyle yani yolculuk yapsınlar, ister trenle yolculuk yapsınlar. Bunlar değişmiyor. Bu oranlar aynı. Bu 430 eurodan fazla, 1500 eurodan az ise o zaman bir defalık vergi uygulanıyor. %18'de eşyanın niteliğine göre 20'si arası. Yani yanınızda 430 euroyu aşan bir eşya var değeri. O takdirde de yine bunu geçirebiliyorsunuz. Ama 430 euroyu aşan kısmının üzerine örneğin 530 euroluk. O zaman 100 euroluk kısmın %18'lik vergisini ödemeniz gerekiyor. Yalnız bunun da değeri 1500 euroyu geçmeyecek. Yani 1500 euroyu aşmaması gerekiyor. Peki yanımızda döviz meselesine bakalım. Acaba hani istediğimiz miktarda dövizi Türkiye'ye getirebilir miyiz? Ya da Türk parasını Türkiye'den çıkarabilir miyiz? Türkiye'ye getirebilir miyiz? Şimdi 5000 Amerikan dolarlık bir şey var. Döviz veya Türk lirası karşılığı miktarı beraber de çıkarmak veya girmek serbest. 5000 dolara kadar, bunu işte euro karşılığı yaparsanız işte biraz daha azı olacak çapraz.
Gelip mesela göre Türkiye'den ev satın almak istese cebinde getiremez o parayı.
Hayır, getiremez. O zaman beyan etmesi gerekir. Hmm. Çünkü gümrükte sorarlar, beyan edeceğiniz bir husus var mı diye. O özellikle sorulur. Eğer evse, ev alacaksanız buna ilişkin belgeler, bilgiler, satış şeyleri, bunları önceden deklara etmeniz, yani beyanda bulunmanız gerekiyor ki öyle getireceksiniz. Veya bunu mutlak banka yoluyla yapmanız gerekiyor. Türkiye'de de zaten buna ilişkin zorunluluklar getirildi biliyorsunuz. Bir diğer husus ziynet eşyası meselesi. Mesela 15 bin dolara kadar ziynet eşyasını Türkiye'ye getirebilir vatandaşlarımız. Ama şöyle diyeyim, 100 bin dolarlık, 500 bin dolarlık bir elması, bir şeyi Türkiye'ye girişte eğer beyan etmemiş iseniz sıkıntı yaşarsınız. Beyan edecekseniz de o takdirde belgesini mutlaka beyan etmişseniz, ki beyan etmeniz gerekiyor, bunu da belgelemeniz gerekiyor. Eğer örneğin bu ziynet eşyasını Türkiye'den almışsanız, Türkiye'de satın aldığınızı ilgili kuyumcudan belgelediğinizde yurt dışına da çıkarabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ama mutlaka bunu aşan, yani 15 bin doları aşan mahiyetteki şeylerin mutlaka satın alındığı, menşeinin belli olması ve satın alındığı yerden belgelemesi kaydıyla ancak yurt dışına çıkarabilir ya da yurt dışından getirebilir.
Evet, süremiz de kısa diyor ama son olarak elektronik eşyalardan da bahsedebilir miyiz?
Harika. Kıymetli Sezin Hanım, bu özellikle elektronik eşya konusunda sıkıntılar yaşanıyor.
Evet, evet.
Özellikle de telefonlarla
cep telefonlarında
da ilgili,
değil mi?
Cep telefonlarıyla da ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Mutlaka bunlar eğer kişisel kullanımınızın olduğu ticari itaat maksadı dışında yurt dışından getirdiğiniz televizyon olur, radyo olur, işte telefon olur, bunlardan bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil ediliyor. Bir defaya mahsus alınıyor. Bunun da değeri yüksek değil. 1 euro ile yaklaşık 21 euro arasında değişebiliyor. Bir de tabii sim kartın kilitlenmesi meselesi var.
Değil mi? O e-mail numarası durumları var.
E-mail numarasıyla eğer burada 120 gün içinde getirilen telefonlar Türkiye'de kayıt ettirilmeden yurt dışından getirilen telefonlar kullanılabiliyor. 120 gün boyunca, yani ne yapar? 4 ay boyunca. Hı hı. Ama onun dışında 120 günü aşar ise iletişime kapatılıyor doğrudan doğruya telefonlar.
Dolayısıyla o 4 ay içinde e-mail numarasını Türkiye'de kaydettirmek gerekiyor. Onu da hatırlatmış olalım. Son cümlelerinizi alalım Sayın Çetin.
Bunu e-mail numarası meselesi sadece cep telefonlarıyla ilgili değil, aynı zamanda bilgisayarlar içerisinde geçerli. Yani dizüstü bilgisayarlar içinde geçerli. Yine aynı şekilde bunların da mutlaka kayıt işlemlerini yaptırmalar lazım. Vatandaşlar eğer sormak isterse nerede yaptırabiliriz? Bunu E-Devlet kapısı üzerinden kendiler de yapabilirler çok rahat. E-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. Yani internet üzerinden de yapabilirler. Bir de araçlarıyla gelip gidenler oluyor. Araçlarıyla Türkiye'de kalabilmek 24 ay gümrük bölgesinde kişisel kullanıma mahsus araçlarıyla 24 ay boyunca kullanılabilir. Bunu özellikle bilmelerinde fayda var. Yani ne kadar süreyle Türkiye'de arabamı tutabilirim diye. Bir de giriş yaptı ama arabasını Türkiye'de bırakarak Türkiye'den çıkmak istiyorsa, araba Türkiye'de geçici olarak kalacak, o takdirde yanlarında getirdikleri arabaları kendileri uçakla ya da başka bir taşıta geri dönüyorlarsa 2 yıla kadar Türkiye'de tutabilirler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Detayları da internet siteleri üzerinden de araştırabilirler ama siz çok güzel özetlediniz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle, sevgilerimizi doğruyoruz size.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Türkiye'ye giriş esnasında yolcuların beraberinde getirecekleri eşyadaki muafiyet sınırlarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.